Geleneksel sınıf ortamını bir gözünün önüne getir. Öğretmen tahtada, sen sırada. O anlatıyor, sen not alıyorsun.
Tek yönlü bir bilgi akışı.
Evet, tamamen tek yönlü. Bilgi kitaptan ya da öğretmenden sana doğru sanki bir boru hattından akar gibi geliyor.
Peki ya bu boru hattı olmasaydı?
Aynen. Ya onun yerine herkesin birbirine bağlı olduğu dev bir ağ olsaydı, ya sen sadece bilginin ulaştığı bir son durak değil de o ağa yeni bilgiler ekleyen, tartışan, üreten bir düğüm noktası olsaydın.
İşte bugün elimizdeki kaynaklar tam da bu dönüşümün hikayesini anlatıyor. Yani internetin o sadece okunur bir ansiklopedi olmaktan çıkıp,
Çıkıp hepimizin içerik üretebildiği, paylaşabildiği, tartıştığı dev bir platforma yani Web 2.0'a evrilmesini.
tam olarak. Ve bu durum eğitimin de adeta DNA'sını değiştirdi. Bugün seninle öğrencinin o pasif bilgi tüketicisi rolünden sıyrılıp nasıl aktif bir anlam üreticisine dönüştüğünü konuşacağız.
Bu devrimin arkasındaki araçları, fırsatları ve tabii ki
Ve tabii ki riskleri de masaya yatıracağız.
kısacası bilginin tek yönde aktığı bir otobandan çıkıyoruz ve herkesin hem şoför hem yolcu olduğu dinamik bir şehir trafiğine giriyoruz. Bu yolculukta da bize bloglar, wikiler, forumlar eşlik edecek.
Harika bir benzetme. O zaman en temelden başlayalım mı? Bu büyük değişimin motoru olan Web 2.0.
Evet, nedir bu Web 2.0? Yani bir teknoloji terimi olmaktan çıkıp eğitimi neden bu kadar derinden etkiliyor?
Aslında kaynakların en çarpıcı tespiti çok basit bir cümlede saklı, biliyor musun?
Neymiş o?
Web 1.0'da kullanıcı okuyucuydu. Web 2.0 ile birlikte kullanıcı hem okuyucu hem de yazarı oldu.
Yani üretici oldu. Bu her şeyi değiştiriyor aslında.
Kesinlikle. Web 1.0 dijital bir kütüphane gibiydi. Girersin, aradığın bilgiyi bulursun, okur ve çıkarsın. Bitti.
Tek yönlü bir iletişim ama Web 2.0 daha çok devasa, hiç uyumayan bir beyin fırtınası atölyesi gibi.
Aynen öyle. Sadece okumuyorsun, okuduğun bir şeye yorum yapıyorsun, kendi blogunda karşı bir fikir geliştiriyorsun.
Bir videoyu alıp üzerine yeni bir şey inşa ediyorsun.
İşte işin büyüleyici tarafı da bu. Bu teknolojik sıçrama eğitim bilimcilerin yıllardır konuştuğu ama pratikte uygulaması zor olan bazı öğrenme kuramlarına resmen can suyu oldu.
Hangi kuramlar mesela?
Kaynaklarımız özellikle iki tanesinin altını çiziyor: yapılandırmacı ve sosyal öğrenme kuramları. Yapılandırmacı kuram özetle der ki, bilgi sana dışarıdan pasifçe yüklenmez.
Sen onu zihninde aktif olarak inşa edersin.
Aynen. Mevcut bilgilerinle harmanlayarak, deneyimleyerek.
Yani bilgi boş bir bardağa su doldurmak gibi değil de elimizdeki legolarla yeni bir yapı inşa etmek gibi.
Mükemmel bir örnek, tam olarak bu. Sosyal öğrenme kuramı ise diyor ki bu inşa süreci tek başına olmaz. Başkalarıyla etkileşim halinde, tartışarak, işbirliği yaparak çok daha etkili olur.
İşte Web 2.0 araçları da bu iki kuramı teoriden pratiğe döken mükemmel bir zemin sundu o zaman.
Tam da bu. Bilgiyi tek başına inşa etmek yerine onu başkalarıyla kolektif bir şekilde inşa etme imkanı doğdu. Teknoloji, modern pedagojinin hayallerini gerçekleştiren bir katalizör oldu diyebiliriz.
Peki bu teoriyi hayata geçiren, o kolektif inşa sürecini mümkün kılan somut araçlar neler?
Kaynaklar özellikle üç tanesine odaklanmış: bloglar, wikiler ve forumlar. İstersen bloglarla başlayalım.
Başlayalım.
İlk bakışta kişisel bir dijital günlük gibi duruyorlar. Yani öğrenci derste öğrendiğini gidip bloğuna yazıyor. Bu bildiğimiz ödev yapmaktan çok farklı mı gerçekten? İlk bakışta değil gibi durabilir ama derine inince devrimsel bir fark var. O fark da izleyici faktörü.
İzleyici mi?
Evet. Bir ödevi kime teslim edersin? Sadece öğretmenine. Ama bir blog yazısını potansiyel olarak bütün dünya okuyabilir.
Anladım. Bu durum öğrencinin üzerinde tatlı bir baskı yaratıyor olmalı.
Tam olarak. Artık sadece konuyu anladığını göstermek yetmiyor. Argümanlarını daha sağlam kurmak, kaynak göstermek, dilini daha özenli kullanmak zorunda hissediyor. Kaynaklar bu sürece yansıtıcı düşünme diyor.
Yani öğrenci, ben bu konudan ne anladım, bu bilgi benim için ne anlama geliyor gibi sorular sormaya başlıyor.
Aynen. Bunu başkalarına en iyi nasıl anlatabilirim diye düşünüyor. Bilgiyi sadece depolamıyor, onu işliyor, sahipleniyor, kalıcı hale getiriyor.
Bu kulağa harika geliyor ama bir yandan da biraz idealist bir bakış açısı değil mi sence? Yani her öğrenci gerçekten oturup kendi öğrenme süreci üzerine bu kadar derinlemesine düşünür mü?
Çok yerinde bir soru.
Yoksa bu çoğu için yapılması gereken bir başka dijital angaryaya dönüşme riski taşımaz mı?
Evet, bu risk her zaman var. İşte tam bu noktada öğretmenin rolü devreye giriyor. Eğer blog yazma görevi, bu haftaki konuyu özetleyin gibi mekanik bir komuttan ibaret kalırsa, dediğin gibi bir angaryaya dönüşür.
Ama?
Ama öğretmen süreci doğru tasarlarsa, mesela öğrencileri birbirlerinin bloglarına yapıcı yorum yapmaya teşvik ederse, en iyi yazıları sınıfta tartışmaya açarsa.
O zaman işin rengi değişir.
Tamamen değişir. O zaman blog bir ödev olmaktan çıkıp yaşayan, nefes alan bir tartışma platformuna dönüşür. Öğrenci artık sadece öğretmenden not almak için değil, akranlarından saygı görmek, fikirlerini kabul ettirmek için yazmaya başlar. Bu motivasyon çok daha güçlü ve kalıcı.
Peki, bireysel üretimden ve yansımadan bahsettik. Ya bu bireysel çabaları birleştirip kolektif bir beyne dönüştürürsek? Yani bir kişinin günlüğü yerine bütün bir sınıfın ortaklaşa tek bir metin yazdığı bir ortam düşün. Sanırım burada devreye wikiler giriyor.
Kesinlikle. Wikiler o işbirliğine dayalı öğrenme dediğimiz kavramın ete kemiğe bürünmüş hali. En bilinen örneği Wikipedia. Ama eğitimdeki potansiyeli çok daha geniş.
Nasıl bir potansiyel?
Şöyle bir senaryoyu hayal et. Bir tarih dersindeyiz. Konumuz İkinci Dünya Savaşı. Öğretmen konuyu alt başlıklara ayırıyor. Savaşın nedenleri, cepheler, teknolojik gelişmeler, sosyal sonuçları.
Ve her öğrenci grubuna bir alt başlık veriyor.
Aynen.
Ve onlardan ortak bir wiki sayfası oluşturmalarını istiyor.
Kulağa heyecanlı geliyor. Bir grup savaşın nedenlerini yazarken diğeri Pasifik cephesini araştırıyor mesela. Ama iş sadece kendi bölümünü yazmakla bitmiyor sanırım.
Asıl sihir tam da orada başlıyor zaten. Çünkü her grup, diğer grupların yazdığı bölümleri de okumak, düzenlemek, kaynak eklemek, belki hataları düzeltmek zorunda.
Yani Pasifik cephesini yazan grup, savaşın nedenlerini yazan grubun metnine müdahale edebiliyor.
Edebiliyor, etmeli de. Bu süreçte ne oluyor biliyor musun? Öğrenciler sadece kendi konusunun uzmanı olmuyor, konunun bütününü sahipleniyor.
Daha da önemlisi,
müzakere etmeyi, farklı fikirleri uzlaştırmayı, yapıcı eleştiri sunmayı ve ortak bir amaç için birlikte çalışmayı öğreniyorlar. Bunlar diploma notundan çok daha değerli olan 21. yüzyıl becerileri, değil mi? Kesinlikle. Peki ya, bu işbirliği her zaman böyle uyumlu bir uzlaşmayla sonuçlanmazsa, fikirlerin gerçekten çarpıştığı, argümanların havada uçuştuğu bir ortama ne dersin?
İşte o zaman da bizi forumlara getiriyorsun.
Sanırım öyle oldu.
Forumlar, dijital dünyanın agoraları, yani tartışma meydanları. Belirli bir konu etrafında herkesin kendi fikrini beyan ettiği, kanıtlar sunduğu ve karşı argümanları çürütmeye çalıştığı platformlar.
Kaynaklarda çok önemli bir noktaya değinilmiş. Sınıfta söz almaktan çekinen, daha içe dönük öğrenciler için forumlar müthiş güvenli bir alan olabilir.
Çok doğru. Yüz yüze tartışmanın o anlık baskısı olmadan düşüncelerini sakin bir şekilde yazıya dökme ve tartışmaya katılma imkanı bulurlar. Hani derler ya, klavyenin başında herkes biraz daha cesurdur diye.
Katılımı arttırması harika bir özellik. Peki forumların düşünme becerileri üzerinde de bir etkisi var mı? Yoksa sadece herkesin kendi fikrini bağırıp çekildiği bir gürültü ortamı mı yaratıyor?
İşte bu, tamamen öğretmenin forumun nasıl yapılandırdığına bağlı. Eğer amaç sadece katılımsa, evet, bir curcunaya dönüşebilir.
Ama asıl hedef?
Asıl hedef, eleştirel düşünme becerisini geliştirmek. Forumda bir fikri sadece bence böyle diye ortaya atmak yetmez. Neden böyle düşünüyorsun? Kanıtların neler? Şu karşı argümana ne cevap veriyorsun? Gibi sorularla karşılaşırsın.
Bu da öğrenciyi yüzeysel görüş bildirmekten alıkoyuyor.
Ve kanıta dayalı, mantıksal bir argüman zinciri oluşturmaya zorluyor. Fikrini savunurken aslında konuyu çok daha derinlemesine öğrenmiş oluyor.
Bloglar, wikiler, forumlar derken bu araçların hepsi aslında bir çatı altında toplanıyor gibi. Sosyal medya, Facebook grupları, Twitter, Artık öğrenme ortamları sadece sınıf duvarlarıyla sınırlı değil.
Değil, evet.
Bu durum bir fırsat mı, yoksa bir tehdit mi?
İkisi de. Bu çift tarafı keskin bir bıçak. Önce fırsat tarafına bakalım. Öğrenme, ders diliyle başlayıp biten bir eylem olmaktan çıkıyor.
Sürekli hale geliyor.
Aynen. Öğretmen, dersle ilgili ilginç bir makaleyi Twitter'dan paylaşabilir. Öğrenciler, bir proje için kurdukları Facebook grubunda gece yarısı bile tartışmaya devam edebilirler. Sınıf içi etkileşim, ders dışına taşıyor ve 7/24 yaşayan bir sürece dönüşüyor.
Kulağa modern ve esnek bir yapı gibi geliyor. Peki bu çağın diğer keskin tarafında ne var? Tehditler?
Kaynaklarımız bu konuda çok net ve 4 temel riski sıralıyor. Birincisi ve en barizi, dikkat dağınıklığı.
Bunu hepimiz yaşıyoruz sanırım.
Kesinlikle. Dersle ilgili bir tartışmayı takip etmek için girdiğim bir platformda, kendini 5 dakika sonra alakasız bir videoyu izlerken bulmanan meselesi. Odaklanma, bu ortamlardaki en değerli ve en zor bulunan şey.
İkincisi ne peki?
İkincisi, bilgi kirliliği ve dezenformasyon. Sosyal medyada karşına çıkan her bilginin doğruluğu şüphelidir. Akademik bir tartışma ortamında yanlış bilginin hızla yayılması ciddi sorunlara yol açabilir.
Üçüncüsü mahremiyet ve güvenlik sanırım.
Evet, öğrencilerin kişisel verileri, fotoğrafları, özel tartışmaları, bunların kontrolsüz bir şekilde yayılma riski var. Ve son olarak da tüm bunların birleşimiyle ortaya çıkan amaç dışı kullanım tehlikesi.
Yani.
Bu yüzden kaynaklar ısrarla şunu vurguluyor. Sosyal medya eğitimde kullanılacaksa mutlaka çok net kurallar, belirli öğrenme hedefleri ve en önemlisi aktif bir öğretmen denetimi ve moderasyonuyla kullanılmalı. Başıboş bırakıldığında faydadan çok zarar getirebilir.
Peki. Tüm bu konuştuklarımızı toparlayacak olursak, Web 2.0 araçlarının eğitime getirdiği bu yeni soluğu bir özetleyelim. Masanın bir tarafında büyük fırsatlar var.
Öğrenciyi edilgen bir dinleyici olmaktan çıkarıp, bilginin üretimine katan aktif bir rol.
İşbirliği ve iletişim gibi geleceğin becerilerini geliştiren sosyal öğrenme ortamları.
Ve tabii ki zamandan ve mekandan bağımsız esnek öğrenme imkanları.
Kesinlikle. Ama masanın diğer tarafında da görmezden gelemeyeceğimiz uyarı levhaları var.
Ve bunların en büyüğünün üzerinde şu yazıyor. Teknoloji sihirli bir değnek değildir. Başarı tamamen bu araçların arkasındaki pedagojik tasarıma, yani öğretmenin kurguladığı senaryoya bağlı.
Bu çok önemli bir nokta.
Şöyle düşünmek lazım. En gelişmiş, en pahalı platformu da alsanız, o tek başına boş bir odadan ibarettir. O odada işbirliği mi yoksa kaos mu yaşanacağını belirleyen şey, öğretmenin odayı nasıl döşediği, kuralları nasıl koyduğudur.
Yani araçlar işbirliğini garanti etmiyor.
Asla. Sadece ona zemin hazırlıyor. İşbirliğini yeşertecek olan doğru tasarımdır.
Bir de sanırım tüm bu dijital dünyanın temelinde yatan çok daha insani bir sorun var. Erişim. Yani bu araçlara herkes eşit şekilde ulaşabiliyor mu?
İşte bu en kritik noktalardan biri. Biz burada ideal bir dünyadan bahsediyoruz ama gerçekte her öğrencinin evinde hızlı bir internet, kişisel bir bilgisayarı olmayabilir.
Ya da bu araçları etkin kullanacak dijital okuryazarlık becerisi.
Aynen öyle. Bu erişim eşitsizliği gerçeğini göz ardı ederek teknolojiyi eğitimin merkezine koymak, mevcut sosyal ve ekonomik eşitsizlikleri daha da derinleştirme riski taşır.
Farkında olmadan yeni duvarlar örebiliriz yani.
Maalesef. Bu dengeyi çok iyi gözetmek gerekiyor.
O halde bu kapsamlı yolculuğun sonunda vardığımız noktayı şöyle özetleyebiliriz. Web 2.0'la birlikte eğitim, öğretmenden öğrenciye akan tek şeritli bir bilgi otoyolu olmaktan çıktı.
Çıktı, evet.
Onun yerine herkesin hem kendi yolunu çizdiği hem de diğer yollarla sürekli kesiştiği, durmadan büyüyen dinamik bir şehir ağına dönüştü. Ve bu yeni şehirde öğrenci artık sadece bir yolcu değil,
aynı zamanda şehrin mimarlarından biri.
Mükemmel bir özet. Teşekkürler. Merakla bekliyorum.
Web 2.0 bizi pasif tüketiciden aktif üreticiye dönüştürdü. Bunu konuştuk. Peki şimdi ufukta beliren yapay zeka araçları, yani bizim yerimize metinler, görseller, kodlar ve hatta özgün fikirler üreten sistemler.
Evet.
Bunlar eğitimde yeni bir kırılmaya, belki de bir Web 3.0 evresine işaret ediyor olabilir mi? Bu yeni dalga bizi o zar zor kazandığımız üretici rolünden alıp bambaşka bir role, belki de bir yapay zeka küratörü veya etik denetçisi rolüne mi taşıyacak? Üzerine düşünmeye değer.